Ayrım 79.
Sayfa 191. Bilgi toplumunda kurumsal sermaye türleri. Kurumlar ekonomik sermayenin yanı sıra bilgi sermayesi, kültürel sermaye, sosyal sermaye ve sembolik sermaye gibi sermaye biçimlerinde kurum açısından değerini kavramış bulunmaktadırlar. Bourdieu'nun sermaye biçimleri açısından gerçekleştirdiği bu ayrım biçimi, bilgi sermayesinin kültürel sermaye önemini kavramak ve kurumların halk ilişkileri uygulamalarını değerlendirebilmek açısından da gözden geçirilmelidir. Halkla ilişkiler bu süreçte tüm bu sermaye biçimlerine dayalı olarak hem geleneksel hem de modern iletişim araçlarının olanaklarından yararlanarak kamularıyla iletişim kurar. Bir yönetim işlevi olarak kurum yönetiminin aldığı ve uyguladığı kararlara danışmanlık görevini yerine getirmektedir. Kurumların yönetsel fonksiyonlarından biri olarak tanımlanan halkla ilişkiler alanı, kurumun sahip olduğu tüm bu sermaye biçimlerinin niteliğinden ve sonuçlarından da sorumludur. Ayrıca bütün halkla ilişkiler birimi kendi faaliyetlerini sürdürürken de tüm bu sermaye biçimlerini kullanırlar. Ekonomik sermaye, kurum ya da kuruluşun maddi olanaklarını kapsamaktadır. Bir örgütün ya da kurumun maddi olanaklarının geniş olması, o kurumun rakipleri karşısındaki gücünü arttırmakta, aynı zamanda iletişim alanında var olan süreçlerin yönetiminde halkla ilişkiler biriminin kullanacağı araç gereçlerin sayısını ve niteliğini de yükseltmektedir. Örneğin bir kurum basın kiti oluşturmak, basın toplantısı düzenlemek, sponsorluk faaliyetlerini gerçekleştirmek, ortaya çıkan krizleri yönetmek gibi pek çok halkla ilişkiler faaliyetini gerçekleştirmek için yeterli bütçeyi ayırabilmelidir. Eğer kendi bünyesinde bir halkla ilişkiler birimi yoksa, bu hizmeti kurumun dışındaki halkla ilişkiler ajanslarından satın almak durumundadır. Her iki biçimde de kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmesi maddi olanaklarla yakından ilişkilidir. Ekonomik sermaye bu anlamda önemlidir. Ayrıca diğer sermaye biçimlerinin elde edilmesinde de bir araç olarak işlev görür. Bilgi sermayesi, kültürel sermaye, ekonomik sermayenin yanı sıra kurumların sahip olduğu bir başka sermaye biçimidir. Bilgi sermayesi bilgi toplumunun ayrılmaz bir bileşenidir. Kurumlar hem faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin hem de kamularıyla nasıl iletişim kuracaklarına ilişkin bir bilginin farkında olmalıdırlar. Örneğin kurumlar ve halkla ilişkiler birimleri medyanın nasıl çalıştığını, haber yapma süreçlerini, bir metnin nasıl haber değeri taşıyan bir hale getirileceğini bilmelidirler. Kurum kendisi hakkında pozitif bir kamuoyu oluşturmaya çalışır. Kamuların niteliklerine ilişkin edinilen bilgi örgütlerin bu girişimlerinde onlara yardımcı olur. Bunun gibi sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alandaki gelişmelerle ya da rakipleriyle ilgili sürekli bilgi sahibi olmak da kurumun stratejik kararlarına yol göstericidir. Ek olarak lobicilik faaliyeti gibi yasalara etki etmek için uğraş verilen bir alanda siyasal süreçlerin nasıl işlediğinin bilinmesi de hayatı önem taşımaktadır. Toplumsal sermaye ise kurumun ilişki ağı içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Aslında bütün kamular yani kurumun faaliyetlerinden etkilenen ve kurumu faaliyetleriyle etkileyebilecek kişi ve kuruluşlar kurumun toplumsal sermayesini oluşturmaktadır. Toplumsal sermaye zamanın, ilgi ve alakanın değiş tokuşunu içeren yatırım stratejilerinin bir sonucudur. Kurumun bu anlamdaki taahhütlerini ya da alacaklarını kapsar. Kurumlar siyasetçilerle, medya çalışanlarıyla, bürokratlarla, araştırmacılarla ilişki içindedir ve sürekli olarak bu ilişki biçimini geliştirecek yollar ararlar. Sembolik sermaye ise kurumun gücünün ve iktidarının sorumluluk ve haysiyetinin temsilidir. Çeşitli sembollerle oluşturulan imajıdır. Sembolik sermaye kuruma toplumsal bir duruş ve prestij kazandırır. Tüm bu sermaye biçimleri içinde bilgi sermayesi, 21. yüzyıl toplumları içinde faaliyet gösteren örgütlerin ihtiyaç duyduğu en önemli yapılardan birini temsil etmektedir. Sermayenin sayılan bu biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için şu soruların sorulması gerekmektedir. 1. Kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir? Kurumun insan kaynakları biriminin doğası, yönetimin büyüklüğü, kurumda çalışanların sayısı, halkla ilişkiler biriminde kaç kişinin çalıştığı ve alana ilişkin yeterlilikleri, rakip kuruluşlarda bu konulara ilişkin durumun ne olduğu bu aşamada sorulması gereken sorular arasına yer almaktadır. 2. Kurum ne tür bir ekonomik sermayeye sahiptir? Kurumun bütçesi olarak da tanımlanabilecek bu sermayenin ne kadarı halkla ilişkiler birimlerinin faaliyetlerine ayrılmaktadır? Kurumun halkla ilişkiler biriminin bütçesi büyükse, birimin temin edebileceği enformasyon miktarı ve niteliği de, bu birimde çalışan insan sayısı ve niteliği de doğru orantılı bir biçimde artacaktır. Eğer kurum kendi bünyesi içinde bir birim yapılandırmasına gitmeyi tercih etmiyorsa, bu hizmeti dışarıdan satın alabilecektir. 3. Kurum ne tür bir bilgi sermayesine sahiptir? Kurum medya desteğini edinebilmek için neler yapması gerektiğini bilmekte midir? Medya örgütlerinin çalışma pratiklerine vakıf olmak, medya çalışanlarını kurumla ilgili olarak bilgilendirmek gibi konular bu başlıklar altında değerlendirilebilir. Kurum çalışanlarının alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ne durumdadır? Sahip oldukları bu uzmanlık bilgisi rakip kurum çalışanlarınınkiyle karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkmaktadır? Bu soruların yanıtları bize kurumun bilgi sermayesinin düzeyi hakkında önemli ipuçları verecektir. 4. Kurum ne tür bir toplumsal sermayeye sahiptir? Toplumsal sermaye kurumların rakipleriyle, medya çalışanlarıyla, siyasetçilerle, bürokratlarla, araştırmacılarla vesaire ilgili ilişki biçimlerini kapsamaktadır. Kurumun bu toplumsal ilişki ağı içindeki yeri, onun pazar yapısı içinde sahip olduğu gücünü de arttırmaktadır. İlişkiler ağının kapsamı ve düzeyi, kurumun karar vermesi ve yönetmesi gereken düzlemlerdir. 5. Bir kurum ne tür bir sembolik sermaye sahiptir? Sembolik sermaye toplumsal bir duruşu, prestiji ve genellikle diğer çevresel aktörler ve veya medya tarafından ifade edilen kurumun meşruiyetini kapsamaktadır. Şekil 8.1 Örgütsel sermaye türleri. Tabloyu belirtiyorum. Kurumsal sermaye türleri baz alınarak oklar çıkartılmış. Yukarı doğru ekonomik sermaye, sola doğru toplumsal sermaye, sağa doğru bilgi sermayesi, kültürel sermaye, aşağı doğru sembolik sermaye. Sıra sizde 1. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar hangi sermaye biçiminden yoksundurlar? Kamularıyla iletişim kurarken hangi sermaye biçimlerine ağırlık verirler? Tüm bu sermaye biçimleri kurumların halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin bir çerçeve çizebilmek için gereklidir. Bourdieu'nun çalışmalarından ödünç alınan kavramlarla ve bunlara dayalı olarak yapılan araştırmalar, halkla ilişkilerin alanına daha gerçekçi bir perspektif kazandıracaktır. Bu unsurlar stratejik bir halkla ilişkiler uygulamasının parçaları olarak görülebilir. Bilgi sermayesinin özellikle bilgi toplumunda yaşadığımız bu çağda ayrıcalıklı bir şekilde önem kazanmaktadır. Bir kurumun halkla ilişkileri yalnızca halkla ilişkiler uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir alt sistem değildir. Kurumun tüm üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Bu durum halkla ilişkileri izole edilmiş bir üst yönetim fonksiyonu olmaktan çıkarır ve kurumsal kademeler ve birimler arasında bütünleştirici bir fonksiyon görür. Burada kaynaklı bir biçimde tüm birimlerin ve kurum çalışanlarının sahip olduğu bilgi sermayesi devreye girmekte ve kurumun halkla ilişkiler başarısında toplam sermaye biçimine katkı olarak görevi üstlenmektedir. Halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar. Halkla ilişkiler tanımlarının eleştirel analizi. Günümüzde halkla ilişkiler alanında ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin üyelerinin geliştirdiği pek çok tanım söz konusudur. Amerikan Halkla İlişkiler Derneği'nin PRSA 1982'de yaptığı tanıma göre AKT. Evert 1985-2.124. Halkla ilişkiler, kamular ve kurumlar arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunarak bizim karmaşık ve çoğulcu toplumumuzun hedeflerine ulaşmasına ve işlevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Literatürde ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, örgüt ve kamularının karşılıklı anlayış kurmak ve sürdürmek için önceden düşünülmüş, planlanmış ve desteklenmiş çabaları olarak ifade edilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin özelliklerini sıralayacak olursak, AKT. Paul ve Van Deventer 2001 2.358-359 Bir kurum ve kamuları ya da hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişim çizgisinin ve işbirliğinin kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Sorunların ya da konuların yönetimini içerir. Yönetimin kamuoyu hakkında bilgilenmesine ve ona uyum göstermesine yardımcı olur. Kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını vurgular. Yönetime değişimi etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı olur. Araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini kullanır. Bu tanımlama biçimlerinden de anlaşıldığı üzere halkla ilişkiler çatışmanın olmadığı sürekli bir uyumun esas alındığı bir sistem anlayışı içinden tanımlanmaktadır. Halkla ilişkiler var olan sistemin kamuların da rızasını alarak kendini sürdürmesi için bir araç ve veya yönetim fonksiyonu olarak tarif edilmektedir. Ancak kurumlar ve kamular arasında güç anlamında bir orantısızlık olduğu unutulmamalıdır. Kurumlar kurumsallaşmış yapılardır. Biraz önce sayılan pek çok sermaye biçimini bünyelerinde barındırırlar. Kendilerini kamuya ifade etmekte halkla ilişkiler uzmanlarının bilgisinden yararlanırlar. Bunun yanında kamular böyle bir örgütlü yapıdan ve güçten yoksundurlar. Dolayısıyla örgüt, çevre, sistem, kamu arasında bir eşitsizlik ve dengesizlik hali söz konusudur. Bu yapı aralarında simetrik bir ilişkiden çok asimetrik bir ilişkinin varlığına işaret eder. Halkla ilişkiler tanımlarının büyük bir çoğunluğu gözden geçirildiğinde, halkla ilişkilerin kurumun yapısı içinde üst yönetime bağlı çalışması gerektiğine yönelik bir bakış açısının belirgin bir biçimde ortaya çıktığı söylenebilir. Halkla ilişkiler örgüt içinde ve örgüt yararına tarif edilmektedir. Bu da beraberinde kamuların ya da kurum çalışanlarının çıkarlarından çok kurum yönetiminin çıkarlarının gözetilmesini beraberinde getirmektedir. Yönetime yapılan bu vurgu uygulamada karşılığını tam olarak bulmasa da halkla ilişkilere yönelik bakış açısının yönetimin bir aracı olarak anlaşılması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle halkla ilişkiler biriminin ve burada çalışan uzmanların kendi inisiyatifleri ya da örgütün hedefleri dışında tanımlanan hedefleri olamaz. Bir başka deyişle kurum, halkla ilişkiler birimine arzuladığı hedeflere ulaşmasının yollarını çizer. Halkla ilişkiler birimi de bu yollardan geçerek kamulara ulaşır. Hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ise kamu çıkarı ikincil bir rol oynar. Yönetime yapılan bu vurgu yanında tanımlarda ortaya çıkan ikinci belirgin nokta kamuoyudur. Kamuoyunu oldukça basit bir şekilde herhangi bir gruba dahil bireylerin tartışarak bir konuda birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kanaatler olarak tanımlanabilir. AKT. Atabek ve Dağtaş 1998-2.212 Kurumlar kamuoyunda kendileri hakkında oluşacak olumsuz kanaatlerin birikmesini arzu etmezler. Çünkü olumsuz kanaatler örgüte zarar verecek bir potansiyele sahiptir. Kurumlar kamuoyundaki kanaatleri olumlu bir biçimde kurmak için halkla ilişkiler birimlerinin desteğini almaktadırlar. Halkla ilişkilerin tanımlarındaki üçüncü anahtar kavram iletişim programıdır. Halkla ilişkiler üzerine yazılmış metinlerin çoğunluğunda etkili bir halkla ilişkiler kampanyası düzenlerken dikkat edilmesi gereken iletişim stratejileri yer almaktadır. Halkla ilişkiler kampanyaları araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere 4 bölüm üzerinden kurgulanır. Burada etkili bir iletişim programına yürürlüğe konulması, örgütlerin mesajlarının kamular tarafından onaylanmasının sağlanması gerekmektedir. Mesajlar zamanında ve doğru bir biçimde kodlandığında ve kamu tarafından da doğru biçimde çözümlendiğinde, hedef kitlede kurumun ürün ve hizmetlerini satın alma oranı artacaktır. Kurumun medya ile iyi ilişkiler kurması sağlanacaktır. Kampanyanın son aşaması olan değerlendirme aşamasıyla da örgütün mesajlarının hedef kitleler üzerindeki etkinliği ölçülebilecek ve değerlendirilebilecektir. Hedef kitlenin mesajlara yönelik görüşlerinin geri besleme alınmasıyla kurum mesajlarını yeniden gözden geçirebilecek ve daha etkin hale getirebilecektir. Kurumun gerçekleştirmesi öngörülen iletişim programları esas olarak hedef kitleyi ikna etme çabalarının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Burada iletişim araçları yoluyla iletilen bilgi, Hedef kitleyi kurumun ürün ya da hizmetini satın almasını sağlamak amacıyla iletilmektedir. Kâr elde etme olgusu birinci plandadır. Hedef kitlenin ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini ölçmeye çalışmak, yalnızca iletilen mesajların etkinliğini arttırmak üzere veri toplama anlamına gelmektedir. Bu tek yönlü monoloğa dayalı ve mekanik iletişim programlarının daha hümanist bir yaklaşımla yer değiştirmesi gerekmektedir. Sıra sizde 2. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlama aşamasının içinde yer alan medya planlaması neleri kapsamaktadır?